Evet, bugün tekrardan sizinle olmak ve Rabbin sözünü beraber çalışmak harika bir şey. Rabbin sözünü çok seven bir kiliseyiz. O zaman bir arada olmak ve sözünü birlikte çalışmak her zaman güzeldir. Ve kardeşimin, ablamın çok güzel bir şekilde paylaştığı gibi şu an Doğuş Bayramı hazırlık dönemindeyiz. Ve bütün uluslararası kilise kardeşlerimizle beraber Doğuş Bayramı'nı bekliyoruz. Her yerde, her ülkede şu an Hristiyanlar, Mesih'i takip edenler doğuşunu bekliyorlar. Ve bir buçuk hafta kaldı. Hamdlar olsun. Ve şimdi bu hazırlık döneminde vaazlar içinde o zamandaki halkı ve onların düşüncelerini inceliyoruz ki bizim de bugünkü sevincimiz daha derin olsun. Ve bugün devam ediyoruz ve özellikle geçen haftaki vaftizler aklımızda hala varken bugünkü konumuz vaftizci Yahya oluyor. Ve İsa Mesih gelmeden önce Tanrı İsa'nın yolunu hazırlamak üzere Yahya adlı birini gönderdi. Ve onun halka getirdiği haber bugünkü bizler için de güzel bir hatırlatma, bir uyarı hem de sevindirici bir haber getiriyor. Ve onu birlikte çalışacağız bugün. O zaman biraz daha durumunu ve onun hikayesini anlamak için daha eskilere geçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim için Doğuş Bayramı'na 1,5 hafta kaldı. Ama o zamanki Tanrı'nın halkı için onlar Mesih'in gelmesini çok beklemişlerdi. En son Malaki peygamber aracılığıyla bir vaat gelmişti. Şöyle gelmişti. İşte habercimi gönderiyorum dedi Rab. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek. Görmeye özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab. O zaman bir haberci gelecek. Haberci ardından Rab gelecek. Harika bir haber. Ama Malaki peygamberden sonra 400 sene geçti. Ve Tanrı'dan bir ses, bir işaret gelmedi. Halk bekliyordu. Ne zaman gelecek haberci? Ne zaman Tanrı gelecek? Beklediler. Ta ki günün birinde tapınakta kahinlik görevini yerine getiren Zekeriya adlı birini tapınağa buhur yakmak için girdi. Ve Zekeriya ve onun eşi Elizabeth kısırdı. Çocukları yoktu. Ama yine de Tanrı'yı çok sever ve Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Ve günün birinde tapınağa giren Zekeriya giriyor, buhur sunağa yaklaşıyor ve olağanüstü bir olay oluyor. Şöyle bir bakalım. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Anlayabiliyoruz. Melek, korkma Zekeriya dedi. Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrail oğullarından, yani Tanrı'nın halkından birçoğunu Tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere büyük peygamber İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir. Küçücük bir bebek, kocaman bir vaat. Düşünebiliyor musunuz? 400 sene sonrasında bir melek geliyor. Bir mucize vaat ediliyor. Bir doğuş olacak ve bebek kutsal ruhla dolu. Harika. Ve mucizevi bu hikayenin kısacası, ki Luka kitabında okuyabilirsiniz. Elizabeth hamile kalıyor ve bir bebeği doğuruyor. Adını da Yahya koyuyorlar. Ve tabii ki olup biteni duyan herkes derin derin düşünüyor. Acaba bu çocuk ne olacak diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi. Ve kutsal ruhun biriyle olması iki şey gösteriyor. Bir, Tanrı'nın lütuf aracılığıyla onunla olmasıdır. Ve iki, Tanrı'nın ona tanrısal güç vermiş olması. Bir görev için tanrısal güç o kişide var. Ve Yahya ruh ile doluydu. Melek onu zaten söylemişti. Halk biliyordu. Tanrı onunlaydı. Onunla birlikteydi. Ama halk görevini merak ettiler. Bu çocuk ne olacak? Ne yapacak? Güç var ama hangi görev var? Ve melek ipucu vermişti tabii ki. Birçok şey de söylemişti. Ama dahası da geldi. Çünkü Yahya, yani bebek doğunca çocuğun babası Zekeriya kutsal ruhla dolarak şu peygamberlikte bulundu. Çocuk ne olacak? Şöyle dedi babası, sen de ey çocuk, yüceler yücesinin peygamberi diye anılacaksın. Rabbin yollarını hazırlamak üzere önünden gidecek ve onun halkına günahlarının bağışlanmasıyla kurtulacaklarını bildireceksin. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Tanrı yardımımıza geliyor. O zaman Yahya bir peygamber olacak, bir haberci olacak. Rabbin yolunu hazırlayacaktı. Halka iyi haber getirecek. Günahlar bağışlanacak diye. Ama nasıl günahlar bağışlanacaktı? Merhametli Tanrı yardımımıza gelecek. Ve Tanrı kurtuluş sağlayacak. Halk tabii ki çok sevindi, heyecanlandı. Günahlar başlanacak diye. Ama zaman henüz gelmemişti. Daha çocuk. 30 sene daha beklediler. Küçük bir parantez içinde, sıcaklık nasıl bu odada şu an? İyi miyiz? Çok mu sıcak? Soğuyor. Tamam, iyi, güzel. Rahat mıyız? Uyuyor muyuz? Çok mu? Üşüyor muyuz? Tamam, güzel. Evet. O zaman halk yine bekliyor ve günün birinde Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi. Yahya çöle gitti çünkü orada bekledi, çağrı geldi. Tanrı Yahya'ya seslendi. O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Tanrı'nın egemenliği yaklaşmıştır diyordu. O zaman Yahya'nın şimdi görevi, çağrısı açıklandı ve o halka duyuruyordu. Şimdi tövbe ederseniz günahlarınız bağışlanacak. Tövbenin işareti de vaftiz olacak. Ve tabii ki bunun için ismi vaftizci Yahya olarak da geçiyor. Çünkü herkesi vaftize çağırıyordu. Ve halk ona akın akın gelmeye başladılar. Neden? O zamanki halkının durumunu bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın halkı İbrahim, büyük iman atası İbrahim'in zamanından beri ne zaman Tanrı'yla irtibata geçmek isteseler, ne zaman dua etmek isteseler, ne zaman ona yaklaşmak isteseler, tapınağa gidip oralarda kurban kesmeleri gerekiyordu. Oralarda kahinlerin de törenler yapmaları gerekiyordu. Sonra baş kahin de başka bir kurban kesip başka bir tören yapacaktı. Bütün kahinler grubu olarak Tanrı'ya yakarıyorlardı. Lütfen halkın günahlarını sil, kaldır diye dua ettiler. Ve onu her gün, günden güne, seneden seneye devam etmeleri gerekiyordu. Tanrı'yla konuşabilmek için. Çünkü günahı tamamen kaldıracak güçte olan bir kurban yoktu. Asla Tanrı'nın önünde temiz olamadılar halk. Suçlarının borç listesini sildiremediler. Aslında çok çaresiz ve acı bir durum. Gerçekten. Değil mi? Ve o zaman halkın arasında kutsallık ve kurtuluş için bir özlem uyandı. Ya biz kutsal olmak istiyoruz. Biz bu günahlardan kurtulmak istiyoruz. Yine Tanrı için kutsal bir topluluk olmak istiyoruz diyorlardı. İstek vardı ama güç yoktu. Ve tabii ki bütün törenleri, kurbanları içten şekilde yerine getiriyorlardı. Çünkü Tanrı'yı seviyorlardı. Ve sevgilerini onlar aracılığıyla gösterdiler. Ama anladılar ki ancak Tanrı'nın kendi gücüyle ve merhametiyle aklanacaklardı. Sevap yetmezdi ki. O zaman halk tövbeye ve vaftiz olmaya geldiler ve vaftiz olmakla birlikte şunu ilan ediyorlardı aslında. Kötülükten vazgeçiyoruz, kutsal olmak isteriz, biz yapamadık. O zaman Tanrı'nın kurtuluşa ihtiyacımız var. Aslında tövbe etmenin anlamı zaten bu. Ve halk okuduğumuz gibi boşuna umutlanmamışlardı. Çünkü Tanrı'nın eski zamanlarda verdiği bir vaat vardı. Şöyle, avutun halkımı diyor Tanrı. Hatırlıyor muyuz? Okumuştuk. Avutun, Yeruşalim bana adanmış halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin. Ve sonra bütün ulusların gözü önünde Tanrı kutsal kolunu sıvadı. Dünyanın dört bucağı Tanrımızın kurtarışını görecek. Yani eski vaade göre bir gün günahlar bağışlanacaktı. Ve nasıl olacaktı? Tanrı kutsal kolunu sıvayacak, halkı kurtarmak için harekete geçecekti. Ve herkes onu görecek. Gerçekten avutucu sözler bence. Kurtuluş yolda geliyor. Ve tabii ki halk ne zaman Tanrı'nın geleceğini bilmediler, nasıl günahları başlayacağını bilemediler ama onun gelişi için hazır olmak istediler. Aslında vaftiz de sanki şöyle ilan ediyorlardı. Biz günahlıyız. Bize gel Tanrı, bizim günahlarımızı bağışla, vaat ettiğin gibi. Biz hazırız gelişine. Ve Tanrı'nın ne zaman geleceğine dair iki ipucu, iki vaat daha da vermişti. Şöyle, şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. Her vadi yükseltilecek. Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek. Sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rab'dir. Ve sonra dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O zaman Tanrı gelmeden önce çölde haykıran bir ses olacaktı. Bir müjdeci kalkacaktı. Halka iyi haber verecekti. Ve halkın hazır olması için ne yapmaları gerekli olduğunu söyleyecekti. Ve tabii ki Yahya çölde yaşadı. Yahya iyi haber ile geldi. Günahlar bağışlanacak diye. Yahya tövbeyle hazır olun diyordu. Haberci geldi. Demek ki Tanrı geliyor şimdi. Hazır olalım dedi halk. Tövbe edip vaftiz olalım. Tanrı geliyor. Şunu bir söyleyeyim. Bu hikaye çalışırken gerçekten o zamanki halkın Tanrı'ya karşı özlem ve kutsallık için hasretine hayran kaldım. Yani ben de öyle bir kutsallık için istek olsun. Ben de Tanrı'yı o kadar çok arzulamak isterim. Görüyor musunuz? O kadar istediler ki. Nasıl gelecek bilmiyoruz ama istiyoruz dediler. Böyle bir özlem ben de olsun istiyorum her zaman. İyi haber geldi. Tanrı gelecek ama herkes mutlu değildi. Ve Yahya aslında herkesin Tanrı'nın önünde tövbe etmesi gerekli olduğunu söyledi. Herkes tövbe edecek. Ama bazı Yahudi önderler bu habere çok kızdılar. Ne demek yani? Bizim tövbe etmemiz gerekli olduğunu mu söylüyorsun? Biz kendimizi Tanrı'nın önünde ve halkın önünde alçaltacak mıyız? Tövbe tövbe. Olur mu öyle şey? Biz zaten kutsalız. Biz zaten törenler yaptık. Kendimizi akladık. Hatta biz sizi de akladık. Günahlı olan sizsiniz, biz değil diye düşünmeye başladılar bazı önderler. Ve belki bir şekilde onları haklı sayabiliriz, anlayabiliriz. Çünkü günahkar olarak kendini ilan etmek ağır bir şey aslında. Kolay değil. Ve özellikle kültürümüzde günah kavramına bakacak olursak çoğu zaman günah dediğimiz zaman cinayet, hırsızlık, zina gibi günahlar aklımıza gelir. Ama kutsal kitap diyor ki Tanrı sadece davranışlara değil yüreklerimize de bakar. Ve onun yüreği gibi bir yüreğe sahip olmamızı ister. Yani kibire sahip olmayan, başkaları küçümsemeyen, kıskanmayan, düşmanlarımızın iyiliği için dua eden, ön yargı taşımayan, fedakarlık gösteren yürekler arıyor. Onun isteğini sevinçle ve gayretle yerine getirenler istiyor. Arıyor ve İsa Mesih'e göre hepimiz bu konularda zorlanıyoruz. Benim zorlandığımı biliyorum. Hepimizin tanrısal güce ihtiyacımız var. Tanrı bizi kurtarmazsa kendimizi kurtaramayız. Uzun lafın kısacası. O zaman halkın hazır olması gerekiyordu çünkü Tanrı gelecekti. Ve İsa Mesih geldiğinde hem Tanrı olarak dünyamıza girdi hem de günahlarımızın bağışlanması için yol açtı. Ve vaftizci Yahya İsa Mesih'i görünce ne söyledi hatırlıyor muyuz? İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Büyük bir söz. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu İsa Mesih. İsa Mesih çarmıhta öldüğünde o halkın çağlar beklediği mükemmel kurban olarak canını feda etti. Ve o bizim günahlarımızın ölümcül cezasını çekmek için hayatını feda etti. Ve 3 gün sonra tanrısal güç aracılığıyla tekrardan dirildi. Hamdlar olsun. Ölümden sonra yeni yaşam, yeni hayat. Yahya'nın vaftizi Mesih'i bekleyen bir vaftiz idi. Yani Tanrı geliyor, hazır olalım diye herkes geliyordu. Ama İsa Mesih'i takip edenler olarak tabii ki bizim için durum farklı oluyor. Biz Yahya'nın vaftizi yapmıyoruz. Çünkü İsa Mesih geldi. O zaman İsa Mesih'in vaftizi nedir? O zaman da ne anlamı vardı ve bizler için de ne anlamı vardı? Kısaca ona da bir bakalım. Çünkü Yahya halka şöyle söyledi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. İsa Mesih Yahya'ya göre ateşle ve kutsal ruhla vaftiz edecekti. Peki bu da ne demek? Ateş, ateşle gelmek ne demek? Kulağa çok hoş gelmiyor açıkçası. Sert gibi geliyor ve gerçekten bir uyarı idi. Çünkü o zamanlarda çiftçiler hasat zamanı gelince tarlalarını giderlerdi, buğdayı toplayıp ambarlarına saklarlardı. Tabii ki olgunlaşmış buğday çok güzeldi. Önemli ve aradıkları bir ürün idi. Ama buğdayı kaplayan sert ve kuru, tamamen faydasız bir şey vardı. Yani kabuğu vardı. Ve buğday çöpü olarak geçerdi. Hiç faydası yoktu. O zaman olgunlaşmış buğdayı ambarlara, buğday çöpü ise ateşe atarlardı. Anız. Anız da diyebiliriz. Anızı attılar ateşe. Teşekkür ederim. O lafı çok aramıştım ama. Anız. Şimdi Yahya peki ne demek istedi İsa ateşle geliyor diye? Şöyle, aslında İsa Mesih çiftçi gibi gelecek. Aradığı ürün buğday değil, bir mecaz çünkü. Aradığı ürün alçak gönüllü, tövbekar bir yürek. Ve halkı özellikle yani Yahudi önderleri uyarıyordu Yahya. Sizin yüreğinizde, tutumlarınızda, davranışlarınızda buğday çöpü anız var. İsa Mesih ateş ile geldiğinde kibir, ön yargı, tepeden bakmak yok. Olmasın. Çünkü her vadi yükseltilecek. Her dağ, her tepe alçaltılacak. Kendini alçaltan yükseltilir. Ama kendini yücelten alçaltılır. O zaman Yahya'nın vaftizinde olduğu gibi İsa Mesih'in vaftizi tövbeyle başlıyor. Alçak gönüllülük. Bir kurtarıcıya ihtiyacımızın olduğunu kabul etmezsek İsa Mesih'i neden takip edelim? Benim hayatım değil İsa'nın hayatı bende olsun diyoruz. O zaman İsa Mesih ateşle geldi, aynı zamanda kutsal ruhla da geldi. Ne demiştik, hatırlıyor muyuz? Kutsal ruhun biriyle olması iki şey gösterir. Bir, Tanrı'nın lütuf aracılığıyla onlarla olmasıdır. Ve iki, Tanrı'nın ona tanrısal güç vermiş olması bir görev için. İsa Mesih onun adına tövbe eden herkese kutsal ruhunu veriyor. Demek ki Tanrı bizimle. Her gün, her an Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla bizimledir. O çok iyi bir haber değil mi? Tanrı bizimle. Ve artık kutsal bir yaşam sürdürmek için ve onun verdiği görevleri yerine getirmek için bize tanrısal güç verdi. Hamdolsun. Tanrısal güç verdi. Benim hayatım değil İsa Mesih'in hayatı olsun. Benim gücüm değil Tanrı'nın gücü olsun diyoruz. O zaman İsa Mesih'in vaftizinde Mesih'in örneğini takip ediyoruz. Ölüme iniyoruz, temizleniyoruz, yeni hayata diriliyoruz. Değil mi? Ve İsa Mesih ateşle geldi, o zaman kendimizi alçaltıyoruz, tövbe ediyoruz. Biz hazır olmak istiyoruz. Eğer bende buğday çöpü anız varsa, yok olsun gitsin diye dua ediyoruz. Ama İsa Mesih kutsal ruhla da geldi. Ve biz artık kutsal ruh ile çıkıyoruz sudan. Ve tanrısal hayat artık mümkün. Çünkü onun gücü bizde oluyor. Ve bu gerçek vaftiz günümüzde ilan ediyoruz herkese. Eğer vaftiz olduysanız vaftiz gününüzü hatırlayın. Yani gerçekten suya girdiğinizde, çıktığınızda bunu ilan ediyordunuz aslında. Tanrı'ya ihtiyacım var, tövbe ettim. Onun İsa Mesih'in ölümü sayesinde temiz kılındım. Şimdi kutsal ruhunu aldım ve artık Tanrı benimle. Harika bir gerçek. Eğer vaftizi düşünüyorsanız veya olmadıysanız daha sonra konuşabiliriz birlikte toplantıdan sonra. Ve bu tek seferlik bir ilan oluyor. O gün ilan ediyoruz ama aynı zamanda yeni bir yaşam tarzına kapı açıyor. Çünkü artık her gün vaftizimizin ışığında yaşıyoruz. Her gün onu anıyoruz, her gün onu tekrarlıyoruz. Yani su ile değil tabii ki. Yani isterseniz ama yok, su ile yapmıyoruz tabii ki. Daha farklı bir şekilde Tanrı'nın önünde vaftize göre yaşıyoruz. Ya Rab, bugün senin önünde kendimi alçaltıyorum. Bugün tövbekar yürek olsun bende. Bugün yüreğimde anız, buğday çöpü varsa ateşinle gel, onu yak, yok et, gitsin diye dua ediyoruz. Ve aslında bu çok iyi haber. Çünkü belki biraz sert gibi gelebilir ateşle geliyor diye. Ama aslında demek ki senelerdir uğraştığımız kötü alışkanlıklardan kurtuluş var. Artık kutsal isteyen kişi kutsal olabilir. Çünkü onun ateşi gelir ve bizi temizler. İyi haber bu. Ben kutsal olmak istiyorum onun istediği gibi. O zaman her gün tövbeyle kendimizi alçaltıyoruz. Ama çok şükür suyun içinde kalmıyoruz. Her gün kutsal ruhla da çıkıyoruz. Ve o ne demek? tabii ki kutsal kitap okurken, ondan yardım alıyoruz. Her gün karar verirken ondan hikmet isteyebiliriz. Demin söylemiştik aslında. Fısılda kulağıma hikmetli sözlerini. O sadece bir ilahi değil. Gerçek bu. Biz hikmet istediğimiz zaman Tanrı'dan isteyebiliriz ve fısıldıyor kulağımıza. Sözü aracılığıyla, kardeşler aracılığıyla gerçekten hayatımızda çalışmakta. Ve aslında 2 sene önce bizim kilise kampımızda burada olan bir abla bana geldi ve şöyle söyledi. Ya aslında senin için dua ederken şöyle hissettim dedi. Senin hayatında kendi gücüne dayanıyorsun. Tanrı'nın gücüne dayanmıyorsun. Unuttun. Ve eğer kendi gücünle devam etmeye kalkarsan tükeneceksin. Ama eğer Tanrı'dan ruhun gücünü istersen devam da edersin. Daha çok da yaparsın. Tabii ki değerli ablam onu söylediğinde 2 sene önce çok beğenmedim. Ve kabul etmek istemedim. Çünkü inatçılık da var yüreğimde. Ama sonra fark ettim ki evet bu doğru. Gerçekten Tanrı'nın gücüne ihtiyacım var ve Tanrı'nın gücü var bende. O zaman tövbe ettim. Rab, kendime güvendim. Ama seninle çıkıyorum. Beni güçlendir. Beni değiştir. Ve bu son sene içinde daha öğrenmeye çalıştım. Daha bir ay önce başka bir abla geldi ve benzeyen bir şey söyledi. Demek ki daha yolum var. Ama iyi ki varız birlikte. İyi ki birbirimizi hatırlatıyoruz. Gücümüz var. Ve tabii ki başkaları için dua ederken gücümüz var. Aynı zamanda görevler var, armağanlar var. Ruhun armağanları konusunda merak ediyorsanız geçen seferki vaazlarımızı dinleyin. Tekrardan açın bilgisayarda. Tavsiye ederim. Çünkü bizi donatmak ister. Bugün Kutsal Ruh seni nasıl güçlendiriyor? Seni nasıl teselli ediyor? Nasıl donatıp seni gönderiyor acaba? Ve bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Bazı kardeşler var ki tövbeyi unutup sadece kutsal ruha odaklanıyor. Ama suya girmeden sudan çıkamazsın. Diğer kardeşler var ki sürekli tövbeye odaklanıyorlar. Ama kutsal ruhun sevincini, esenliğini ve bol yaşamı unutuyorlar. Kardeşler, sürekli suyun altında kalmak sağlıklı değil. Her ikisi gerekiyor hayatımızda. Her ikisi lazım. Bol yaşama sahip olalım diye İsa Mesih bizi kurtardı. O zaman Yahya haberci idi. İsa Mesih ateşle ve ruhla geldi. Hamdolsun ve bunun ışığında yaşıyoruz. Kibirlilere bir uyarı ama alçak gönüllülere müjde, iyi haber. Ve önümüzdeki hafta Doğuş Bayramı kutlayacağız. Tabii ki İmmanuel, Tanrı bizimle, İsa Mesih bizi kurtarmaya ve donatmaya geldi ve girdi dünyamıza ve bizi gönderiyor. Hamdolsun. Bekleyiş bitti. Hamdolsun. Aynı zamanda bir gün Mesih'in tekrar geleceğini de unutmuyoruz. Ve o gün için de hazır olmak istiyoruz. Vaftizimizi anıyoruz her gün. Bekleyiş bitti. Özlem daha bitmedi. Ama İsa Mesih'imiz geldi. Müjdemiz var. Hamdolsun.